Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne kadar vefakar bir peygamber, vefalı bir insan olduğu örneklerine devam edeceğiz. Cenab-ı Hak peygamberlerini vefalı insan olarak, vefalı kullar olarak yad ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ı ve İbrahimellezi veffa. Cenab-ı Hakk'a karşı, kullara karşı son derece vefakar olan, üzerindeki kulluk ve kardeşlik hukukunu en iyi şekilde yerine getiren kul diye övüyor. Şüphesiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu vefa duygusu hem Allah'a karşı, hem insanlara karşı, hem kendisine en küçük bir iyiliği dokunmuş kişilere karşı bu vefa duygusu zirvedeydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Bunun misalini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete gelmekte çok zorluk çeken Efendimiz'in o kadar ısrar etmesine rağmen bu konuda gerçekten talihsiz olan amcası Ebu Talip ile ilgili Resul Efendimiz'in vefasını görüyoruz. Tabii ki Ebu Talip Resul Efendimiz Aleyhisselam'ı himaye etti. Özellikle dedesi Abdülmuttalip'ten sonra Ebu Talip'in evinde kaldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Talip 10 tane çocuğu içerisinde en büyük ihtimamı Efendimiz Aleyhisselam'a gösterdi. Yine hanımı Fatıma kendi çocuklarına göstermediği ilgiyi, alakayı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gösterdi. Büyümesinde çok büyük emeği oldu. Sonra evlenmesinde emeği oldu Ebu Talib'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvetle görevlendirdikten sonra Mekke'de 10 yıl boyunca Ebu Talib'in sevgili Peygamber Efendimiz'i koruyup kollamada da çok büyük emekleri oldu. Çok büyük yardımları oldu. Bu bakımdan sevgili Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok istemişti. Bunun için defalarca uğraştı. Hele hele vefat esnasında başı ucunda gösterdiği gayret dillere destandır. İslam'a bunca faydası dokunan bir kimsenin iman şerefine nail olamaması Efendimiz Aleyhisselam'ı gerçekten çok üzüyordu. Ebu Talip vefat ettiğinde Hazreti Ali Resul Efendimiz'e geliyor kıymetli dinleyenlerim ve diyor ki dalalet içindeki ihtiyar amcan müşrik olarak öldü. Bu ifadeyi kullanıyor. Bu haber üzerine Efendimiz Aleyhisselam çok üzülüyor, ağlamaya başlıyor. Sonra da git onu yıka ve göm buyuruyor. Tabii ki sadece bunlarla yeterli değil. Tevbe suresi 113-114. Ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak orada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle amcasına olan ihtimamı, onun hidayetine olan arzusu, onunla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, ısrarı o kadar bir noktaya geliyor ki ayet-i kerimeler iniyor. Tevbe suresi 113. ayet-i kerimede ve mâ kâne linnebiyye vellezîne âmenû en yestağfirû lil müşrikîne velev kânû ulû kurbâ min ba'di mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul cehîm. Peygambere ve beraberinde bulunan müminlere cehennem ashabı olacağı kesinleşmiş kimseler için istiğfar etmeleri caiz değildir diye ayet-i kerime nazil oluyor. Bu ayet-i kerimenin rivayetlerde sevgili peygamberimizin amcası Ebu Talib'in ısrarla hidayete gelmesi için çalışmaları, vefat ettikten sonra da onun affı için istiğfar etmesi ve yine diğer müminlerin yakın müşrik olup da vefat eden akrabalarıyla ilgili istiğfar etmeleri, Allah'tan af dilemeleri üzerine bu ayet-i kerimenin indiğini görüyoruz. Tabi Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, Allah'ın kaderidir, kazasıdır. Bizim anlayacağımız tarafları vardır kaderin ama anlamayıp da iman etmemiz gereken tarafları da vardır. Belki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu Talip'le olan imtihanı ve münasebetleri de yine kaderin bir cilvesi ve anlama noktasında zorlandığımız ama Cenab-ı Hakk'ın bir kaderi olarak da teslim olduğumuz bir husus olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Peşinden de Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın babasına olan istiğfarını haber veriyor. Diyor ki, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَٰهِيمَ لِيَب۪يهِ اِلَّا عَمْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهِ İbrahim'in babasına olan istiğfarına gelince, o babasına verdiği bir söz vardı İbrahim'in, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın. Babacığım, ben senin için istiğfara devam edeceğim. Hatta yani öldükten sonra bile istiğfar edeceğim. Böyle bir vaadi vardı. Sonra bu vaadini yerine getirmek için babası için istiğfar etti. Fakat felemma tebeyyene lehu ennehu aduvvu lillahi teberra'a min inne İbrahim'e lehalimun leevvahun halim. Fakat neticede babası vefat edip onun müşrik olarak öldüğü ve cehennem asabından olduğu kesinleşince, vahiy olarak kendisine bildirilince bu kez İbrahim bu istiğfardan vazgeçti. Ama tabii yine içi yana yana. Çünkü bir insanın, bir evladın, hele İbrahim Aleyhisselam gibi bütün insanlığa karşı şefkat, merhamet, hilimle dolu olan, onların affı için ah vah eden, böyle yumuşak huylu, merhametli, Ebun Rahim'un, merhametli baba diye de onu Araplar ifade ediyorlar İbrahim'i. Babasının bu şekilde cehennem asabından ebedi cennet olması tabii ki insan buna üzülür şüphesiz ama neticede Cenab-ı Hakk'ın da bir emri var. O emir de yerine getirilmiş olması gerekiyor. Aynı durumun kıymetli dinleyenlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la kendisine çok emekleri olan, çok yardımı olan Ebu Talib arasında cereyan ettiğini ama Efendimiz Aleyhisselam'ın onun iyiliklerini hiçbir zaman unutmadığını, bu vefakarlığında burada bir misal olarak görmüş oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Fahri Kainat Efendimiz üzerinde emeği olan hiç kimseyi unutmamıştır. Hayatı boyunca onlara hep vefa göstermiştir. Bunların içerisinde özellikle Hatice Validemizin arkasından gösterdiği vefakarlık gerçekten dillere destan, eşine rastlanmayacak boyutlarda bir vefakarlıktır. Tabi hayatta da Resulullah Efendimiz Aleyhisselam muhtereme zevcesi Hatice Validemize olan sevgisi, ilgisi, saygısı çok yüksek derecedeydi. Gerçekten orada anlamamız mümkün olmayan bir aile saadeti ve ülfeti, muhabbeti vardı Efendimizle Hatice Validemiz arasında. Hatice Validemiz de her şeyini Allah Resulüne adamıştı. Malını, mülkünü, canını, her şeyini. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocukları hep Hatice Validemiz'den oldu. Pek çoğundan oldu. Böyle çok mutena, çok değerli, çok güzel bir aile hayatı. Vefatından sonra da Efendimiz Aleyhisselam'ın hep Hatice'yi andığını görüyoruz. Bir kurban kesse, bir ikram etse, bir iyilik yapacak olsa mutlaka orada hep Hatice annemizi yad eder. Bu da Hatice'nin payı, bu da Hatice'nin sevabına, onun hayrına olsun diye sürekli Hatice validemizi hep yad ederdi, hep aklında tutardı, hep zikrederdi. Büyük bir vefakarlık örneği olduğunu görüyoruz. Bunun da ötesinde kendisine bir hafta süt emziren dadısı Ümmü Eymen, süt annesi Halime Hatun, süt kardeşi Şeyma da onun vefakarlığından nasipler olan şanslı kimselerdi. Peygamberimiz onlara son derece hürmet göstermiş ve ihtiyaçtan karşılanması için elinden geleni yapmıştır. Yani Hatice validemiz onunla olan ilgisi, alakası tabii çok üst seviyede ama onunla beraber yine Efendimizin ailesinde Efendimiz'e hizmet eden, yani süt annelerinden olsun, süt kardeşlerinden, yine Ümmü Eymen Efendimizin ailesindeki hizmetkarlarından, bunlarla ilgili Resul Efendimizin ilişkilerine baktığımız zaman, onları teker teker ilgili rivayetleri okuduğumuz zaman, orada hepsinde çok derin bir vefakarlığın izlerini görebiliyoruz sevgili Peygamberimizin hayatından. Bunun özellikle süt kardeşi Şeyma ile ilgili Hevazin gazvesinde çok güzel bir olay gerçekleşiyor. Muhterem dinleyenlerim, kıymetli dinleyenlerim, o olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten dikkat çekici, insanı etkileyici ve Resul Efendimiz Aleyhisselam'daki o vefakarlığı, nezaketi, o davranışlardaki inceliği bize yansıtan çok önemli bir ayna görevinde konumunda bir misal bu. Hevazin gazvesinde esirler arasında süt kardeşi Şeyma'yı görüyor. Çok esirler alındı, çok ganimetler alındı bu gazvede. Süt kardeşi Şeyma'yı görüyor, hemen tanıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam Şeyma'ya ve diğer yakınlarına kıymetli hediyeler vererek hemen memleketlerine gönderiyor. Yani benim de süt kardeşim diyor, benim elimde esir muamelesi görmemeli, göremez. Sadece o değil, onun yakınlarını da. Yani kimi tanıyorsa, kimse o akrabalarını kim varsa Hazreti Şeyma'nın hürmetine onları da Efendimiz hürriyetlerine kavuşturuyor. Ve orada çok kıymetli hediyeler vererek de onları memleketlerine gönderiyor. Sevgili Peygamberimiz sırf bölgelerinde 4 yıl kaldığı için bu savaş sonunda Hevazinli süt teyzeleri, süt halaları hatırına ganimetleri geri vermeyi bile düşünüyor. Yani onların hatırına aldıkları ganimetleri de o vefakarlı sebebiyle geri vermeyi düşünüyor. Ancak Hevazinliler müracaatta gecikince oradaki bedevilerin de ısrarıyla Cirane'de toplamış olan ganimetleri taksim etmek zorunda kalmış Efendimiz Aleyhisselam. Daha sonra Hevazinlilerin vaki olan talepleri üzerine kendisine ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşen esirleri serbest bırakınca ashab-ı kiram da hisselerine düşen esirleri serbest bırakmış ve fidye ödemeksizin bunları salıvermişlerdi. Efendimizin süt akrabalarına gösterdiği vefa sayesinde binlerce kişi hürriyetine kavuşmuş ve bu Ali Cenaplığın gönüllerine verdiği rikkatte de hepsi hakikate gözlerini açmış ve hidayete nail olmuşlardı. Tabi burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yani tabiri caizse bir taşla kaç kuş vurduğuna bakmak lazım. Yani Allah için gösterdiği bu vefakarlık, bu güzel ahlak, bu merhamet, Cenab-ı Hak, çünkü bunlar hepsi Allah rızası için yapılan şeyler. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam kesinlikle şahsı için, kendi menfaati için, bu benim kız kardeşimdi, bu benim süt kardeşimdi falan diye, yani kendi adına, nefsi adına bir harekette bulunmuyor şüphesiz. Efendimiz Aleyhisselam bütün bunları Allah için yapıyor. Bize vefakarlı olmayı, Emreden kim? Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Rahmetli, merhametli olmamızı Rabbimiz emrediyor. Affedici olmamızı Rabbimiz emrediyor. Ahlaklı olmamızı Rabbimiz emrediyor. Bütün güzellikleri, yani ne kadar iyilik varsa, güzellik varsa, güzel ahlak varsa, kullukla alakalı ne varsa bundan hepsini emreden, hepsini bizden isteyen şüphesiz Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri. Dolayısıyla biz onu yerine getirdiğimiz zaman şahsımız adına bir şey değil, Rabbimizin bir emrini yapmış oluyoruz. O hareketimizle Yüce Rabbimizi memnun etmiş oluyoruz. Onun yakınlığını kazanma niyetiyle hareket etmiş oluyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam da buradaki bu süt kardeşleriyle ilgili, süt halası, teyze ilgili buradaki bu tasarrufu uygulaması Efendimizin şahsıyla alakalı bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın emri. Vefakar olmak Cenab-ı Hakk'ın emri. Ama ne yapıyor sevgili Peygamberimiz? Bu vefakarlığı gösteriyor. Kendisine, Abdülmuttalip oğullarına, yani sözü geçen yakın akrabalarına düşen hisseleri hepsini geri veriyor. Süt halalarına, süt teyzelerine ve onlar hürmetine bütün Hevazin kabilesine. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu fedakarlığını, diğer gamlığını gören sahabi-i kerem, onlar diyorlar, madem ki bunu Resulullah geri veriyorsa demek ki bunda bir hikmet var. Madem ki akrabalarına bu ganimetleri gene vermeyi istiyorsa bunda da bir hikmet var. Resulullah'ın yaptığını biz niye yapmayalım? Demek ki güzellik burada, iyilik burada. Onlar da haklarından vazgeçiyorlar. Belki dünyevi olarak, maddi olarak bir kısım haklarından vazgeçiyorlar ama Cenab-ı Hak bunun karşılığında binlerce insanın hidayete girmesi gibi bir lütufta bulunuyor ki bu gerçekten olayın bambaşka bir cephesini oluşturuyor. Yani kıymetli dinleyenlerim, bizden sadır olan bir güzellik, bir iyilik, bir güzel ahlak, bir güzel söz, bir vefakarlık, bir rahmet, bir şefkat, bir af, bu yani böyle dalgalar halinde devam eden hep iyiliklere bir anahtar vazifesi görüyor. Ondan sonra hep iyilikler, o bir anahtar oluyor, bir iyiliğin kapısını açılıyor. O başka iyiliklerin kapısını açıyor. O başka iyiliklerin kapısını açıyor ve orada bir güzellikten binlerce güzellik ortaya çıkmış oluyor ki bu Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Hevazin gazetesindeki göstermiş olduğu vefakarlığının vefakarlığı bunun çok açık bir örneği olarak karşımızda duruyor. İşte bunlar bizim komşuluk ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde, insanlarla olan münasebetlerimizde ve her türlü hal ve hareketlerimizde bizde aynı vefakarlığı gösterdiğimiz zaman oradan da çok güzel sonuçlar ortaya çıkacağını bilmemiz lazım bu örnek üzerinden. Kıymetli dinleyenlerimiz, Risalet geldiğine itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çile ve ızdıraplara katlanarak İslam'ı anlatmaya ve yaymaya devam ediyordu. Taif dönüşünde düşmanları onu Mekke'ye almak istememişlerdi malumumuz. Resul-i Ekrem Efendimiz sırayla birçok ileri gelen Mekkeli'nin himayesini istemiş fakat hepsi reddetmişti. Bu teklifi sadece Mekkeli Mut'im bin Adi kabul etti ve oğullarını silahlandırıp Peygamber Efendimiz'i himaye ederek şehre girmesine yardımcı oldu. Yani onlarca kapıya müracaat etti. Onlarca kişiye Efendimiz Aleyhisselam haber gönderdi. Beni korumanız altına alın ve Mekke'ye gireyim, evime döneyim diye. Fakat insanlar korktukları için Efendimiz'e bu yardımda bulunamadılar. Bu teklifi Mut'im bin Adi diye bir kişi kabul etti. Oğullarını silahlandırdı. Efendimiz Aleyhisselam'ı da himeye aldığında ilan etti. Bu şekilde de Efendimiz şehre girmiş oldu. Bu bir iyilik. Resulullah Efendimiz'e Mut'im bin Adi'nin yapmış olduğu önemli bir yardım ve iyilik. Aradan yıllar geçti kıymetli dinleyenlerim. Mut'im Bedir Savaşı'nda Kureyşli müşriklerle birlikte Müslümanlara karşı savaştı ve öldürüldü. Olacak. Bu da başka bir kader tecellisi. Bedir'e gelen müşrik ordusu içerisinde Mut'im ve orada Müslümanlarla savaşıyor ve öldürülüyor. Peygamberimizin şairlerinden Hassan bin Sabit bu zatın ölümünün ardından bir mersiye söylüyor. Yani onu öven, onunla ilgili bir kaside, bir mersiye, mersiye malumunuz ölen kişinin ardından onu anmak üzere söylenen beyitlere ya da şiire mersiye diyoruz. Bunları söyledi ve vaktiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i himaye ettiğinden bahsetti ve onu hayırla yad etti. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi adına gösterilen bu vefakarlıktan ziyadesiyle memnun oldular. Daha sonra düşman esirlerine ne yapılacağı tartışılırken, şayet Mut'im bin Adi hayatta olup da benden esirlerin bağışlanmasını isteseydi, fidye almadan hepsini serbest bırakırdım buyurarak ona olan vefasını gösterdi. Yani sadece kıymeti dinleyenlerim, sadece Hassan bin Sabit'in onun bazı iyiliklerini söylemesi, onu hayırla yad etmesi, Efendimiz buna memnun kalıyor. Ya bir müşrik bu. Yani dikkat buyurunuz. Bir müşrik ve Bedir gibi bir savaşta Peygamberimizin karşısına yer alıyor. Ve orada da öldürülüyor. Ya normalde böyle bir konumda bulunan ve bu şekilde öldürülen bir insana onun bir iyiliğini yad etmek gerçekten bize ilk bakışta ters gelebilir. Ama yıllar önce Efendimiz'e bir yardımda bulunmuş. Efendimiz'in korumasını üstlenmiş ve Efendimiz'in şehre girmesine yardımcı olmuş. Resul Efendimiz buna memnun kalıyor. Hasan'ı tebrik ediyor böyle yaptığından dolayı. Ve bu da yeterli değil. Diyor ki şayet Mut'im bin Adi hayatta olup da benden esirlerin ki 70 tane müşrik öldürüldü Bedir'de. 70 tane de esir alındı. Bütün Kureyş'in ileri gelenleri, içlerinde Hazreti Abbas da var. O zaman müşrik Abbas da var. İleri gelenleri ve hepsi kodamanları diyelim. Bunların diyor bağışlanmasını isteseydi fidye almadan hepsini serbest bırakırdım. İşte Efendimiz Aleyhisselam böyle vefalı bir insandı ve kendisine yapılan hiçbir iyiliği unutmayan bir insandı kıymetli kardeşlerim. İşte böyle İslam'ı tebliğ ederken kendisine kolaylık gösteren bir müşrike bile uzanan bu vefa duygusu gerçekten yüce bir ahlak numunesi. Bunu kim okursa okusun, bunu kim duyarsa duysun, bu misali tarihin hangi zamanında, hangi mekanında bu misal okunacak, duyulacak olursa olsun, bunun karşısında söylenecek tek şey var. Ya Resulallah, inneke le ala hulukun azim. Gerçekten sen çok yüce bir ahlak üzerindesin. Senin ahlakın ne yüce demekten başka bir şey söylemek mümkün değil muhterem dinleyenlerim. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü Üsve-i Hasene programında sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefakarlığından Allah'a, insanlara, akrabalarına, kendine iyilik yapanlara karşı vefa örneklerinden güzel numuneler arz etmeye çalışıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsimlerinde ve panayırlarda İslam'ı yaymaya çalışır. Pek çok sıkıntı, zorluk ve işkencelerle karşılaşırdı. Birçok kabileyi olduğu gibi Amir bin Sasa oğullarını da İslam'a davet etmişti. Yine böyle bir panayırda, böyle bir vesileyle. Yanlarından kalkıp devesine bindiğinde, yani Resul Efendimiz Aleyhisselam o panayırların birisinde geliyor, insanlara Allah'ın dinini, tevhidi anlatıyor. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah deyin ve kurtulun diye onlara kurtuluş yollarını gösteriyor. Bıkmadan, usanmadan böyle hakarete uğruyor. Buna delisin diyorlar, sihir bastın diyorlar. Yani çok yorucu, sıkıntılı, zorlu bir, meşakkatli bir yoldan Efendimiz Aleyhisselam yürüyor. Ve yine onlardan birisinde de Amir bin Sasa oğullarını İslam'a davet ediyor. Davet ettikten sonra yanlarından kalkıyor, devesine biniyor. Bunların içinden Beyhara isimli müşrik devesinin, Resul Efendimizin bindiği devenin göğsünü ansızın dürtüyor. Deve sıçrayıp kalkarken sevgili peygamberimizi yere düşürüyor. Duba'a binti Amir isminde Müslüman bir kadın Efendimiz'e yapılan bu hakareti görür görmez, "Ey Amir hanedanı, gözünüzün önünde Allah'ın Resulüne yapılan şu eziyeti görüp de içinizden onu hatırım için koruyacak kimse yok mudur?" Yani bir kadın kalkıyor ve Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın orada korunmasını istiyor. Çünkü belki kendisi kendi gücü yetse kendisi koruyacak ama kendi buna efendim gücü yetmediğinden dolayı orada bir başka birisinden, benim hatırım için diyor, onu koruyacak biriniz yok mudur? Amca oğullarından 3 kişi hemen kalkıp Beyhara alçağın üzerine yürüdüler. Bu olaydan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefakarlığının bir gereği olarak bunlar hakkında, "Ey Allah'ım, şunlara bereketin ihsan et" diye dua etti. Bu dua bereketiyle Allah Teala onlara iman nasip etti ve nihayetinde şehitlik mertebesine nail oldular o 3 delikanlı. Yani bir iyilik görüyor. Bir kadıncağız Efendimiz Aleyhisselam'ı sahipleniyor, ona yardımcı oluyor, hatırını kullanıyor ve o delikanlılar Efendimiz'i koruyorlar. Efendimiz de onlara ne kadar güzel dua ediyor, hidayetleri için dua ediyor ve bu iş delikanlı Allah Resulü'ne yaptıkları bu iyilik, Allah Resulü'nün aldıkları bu dua bereketiyle hidayet nasip oluyor onlara ve şehitlik mertebesi nasip oluyor. Resul Efendimizin bir vefasıyla yine ne kadar parlak, güzel, hayırlı bir netice ortaya çıkmış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefası gerçekten sadece böyle bir kişiye, iki kişiye değil veyahut da şu gruba, bu gruba değil, herkese şamildi. Ama herkese. Ancak her şeyden aziz tuttuğu İslam davasında en küçük bir vazife alan kimselere karşı Resul Efendimizin daha özel bir teveccühü ve muhabbeti vardı. Mescid-i Nebevi'yi temizleyen zenci bir kimse vardı. Efendimiz onu bir ara göremedi. Merak ederek nerede olduğunu sordu. Öldüğünü söylediler. Bunun üzerine Vefa abidesi Efendimiz, "Bana haber vermeniz gerekmez miydi?" buyurdu. "Daha sonra bana kabrini gösterin" diyerek o zenci kişinin kabrine gitti, cenaze namazı kıldı ve ona dua etti. Buhari cenayiz 67'de. Yani orada Mescid-i Nebevi temizliyor. Gerçi çok önemli bir vazife tabii ki görüyor o kişiyi. Ama belki başka insanlar, zenci olması, uzak yerden gelmiş olması, belki biraz gariban olması sebebiyle ne yapalım diye bakmış olabilirler. Ama Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın onun katında, onun değerlendirmesine göre o Mescid-i Nebevi'yi temizleyen o zenci, köle veyahut o hizmetçi Resulullah'ın gönlünde apayrı bir yere sahip. Çünkü önemli vazife görüyor. Allah'ın mescidini temizliyor. En tahira beyteli taifine vel qaimine ve rükkâ sucud. Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'a ve İsmail Aleyhisselam'a vermiş olduğu benim bu evimi, Beytullah'ı, mescidi, burada namaz kılanlar, secde edenler, ibadet edenler için temizleyin emrinin yerine getirdiği kişi aslında bu. Cenab-ı Hakk'ın çok önemli bir emrini yerine getiriyor o kişiyi. Ama diğer insanların belki değerlendirmesi farklı olabilir. Bunu nereden anlıyoruz? Vefat ediyor, Resul Efendimiz'e vermiyorlar. Ne olacak diyorlar, işte mescidi temizleyen bir gariban öldü, Allah rahmet eylesin, gömüyorlar. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuyor. Hayır. Onu diyor, vefat ettiği zaman bana haber vermeniz lazımdı. Çünkü o benim mescidimin, insanlara, müminlere namaz kıldırdığım bir mabedin temizliğini yapan çok değerli bir kişiydi. Çok önemli vazife yapıyordu. Bunu Resul Efendimiz öncelikle bunu söylüyor. Sonra da bunu söylemekte kalmıyor. Gidiyor, kabrini buluyor. Orada kabrinin başında Allah Resulü cenaze namazı kılıyor. Ona dua ediyor ve ona olan vefasını göstermiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üsve-i hasene dediğimiz, örnek hayatı dediğimiz bu bahiste gerçekten Resulullah'ın hayatının hangi sayfasını açsak, onun hangi sözüne, hangi davranışına baksak, insana olan ilişkilerine ve diğer muamelene baktığımız zaman en son gördüğümüz bu mescidi temizleyen zencinin hadisesinde olduğu üzere orada fevkalade güzel, numune olacak, örnek olacak güzelliklerle karşılaşıyoruz. Ve çok güzel örnekler görüyoruz. Cenab-ı Hak bizleri bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyabilmeyi, ahlakını anlayabilmeyi, kulluğunu anlayabilmeyi ve gücümüz yettiği kadar da böyle güzel kullar olabilmeyi bizlere lütfetsin, nasip eylesin diyor ve hepinizi alemlerin Rabbine Allah Teala'ya emanet ediyorum.